Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten. İşte birlikteliğimiz başladı hayatın seslerine. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özden var. Ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarınızı bekliyoruz 15.55'e dek. Elektronik posta yoluyla dolaşabilirsiniz bizlere her zaman hayatinsesleri@trt.net.tr iletişim adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki haftanın ilk birlikteliğindeki işte ilk müziğimiz.
Cennet olsun durağım.
Saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi çok önemli bir sorundan söz edeceğiz. Günümüzde milyonlarca insan açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya bulunuyor. Bu sorunun en önemli kaynaklarından biri de su bildiğiniz üzere sevgili dinleyicilerimiz. Yaşamın özünü oluşturan su, gıda güvenliğinin sağlanmasında temel etmen. Su ve gıda güvenliği açısından dünyanın bugün içinde bulunduğu durum ve geleceğe yönelik öngörüleri konuşacağız. Su politikaları uzmanı, Hidropolitik Akademi Başkanı Sayın Dursun Yıldız stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim.
Evet, yarın Marrakeş'te bununla ilgili çok önemli bir toplantı var. Evet. Geçen sene çevre konusunda Paris'te yapılan bir toplantının devamı niteliğinde evet. Galiba bu değil evet, mi? Neler önemli. Söyleyeceksiniz bu toplantıyla girelim
evet,
isterseniz.
Tabii.
Buyurun.
İyi olur. Yarın Marrakeş'te yapılan toplantı COP21 olarak bilinen ve geçen yıl Paris'te yapılan iklim değişikliği anlaşması toplantısının uygulama koşul ve kurallarını belirleyecek önemli bir kilometre taşı.
Evet, peki geçen yıl toplantı çerçevesinde neler konuşulmuştu? Birazcık oradan
geçen
gelelim
yıl,
isterseniz.
Evet,
neydi
tabii.
Alınan kararlar, çözüm
Şöyle,
önerileri?
Geçen yıl insanların artık iklim değişikliği konusunda umutlarımız tükeniyor. Kyoto protokolü yeterince imzalanmadan süre geçiyor, zaman işliyor ve biz de iklim değişikliğine karşı önlem alamıyoruz dedikleri anda, umutsuzluğun yaygınlaştığı anda, geçen yıl COP21'de Kyoto protokolüne biraz uzak duran ABD gibi diğer küresel uluslararası arenada güçlü ülkeler gibi ülkelerin de olumlu katkısıyla umut verici kararlar alındı. Bu kararlardan en önemlisi 2 santigrat derece dünyadaki ortalama ısınmanın maksimum düzey olarak kabul edilmesi, bakın önlenmesi demiyorum.
Evet.
Isınmanın artık devamı kaçınılmaz.
Evet.
1 santigrat derece zaten ölçümler başladıktan sonra ortalama ısınmadan söz ediyorum.
Hı hı.
Dünya üzerinde atmosferde havanın ortalama sıcaklığının artışından söz ediyoruz. 1 santigrat derece zaten ısınmış durumda. Bugün uzmanlar ortaya çıkan iklim değişikliğiyle ilgili bir takım olağanüstü olayları bu 1 santigrat derece ısınmanın sonuçlarına bağlıyorlar. Şimdi
bu doğrultuda çözüm önerileri de vardı tabii ki.
Tabii. Şimdi bu COP21'de geçen sene yapılan toplantıya ülkeler bir takım taahhütlerle geldiler. Daha önce böyle değildi. Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke taahhütlerini ifade etti. Bunları gerçekleştirmek için altına imzasını attı.
Evet. Neydi o taahhütler arasında?
Şöyle
neler
en temel, mesela? En temel, en belirleyici taahhütler. Söyleyebiliriz. Fosil yakıtlardan uzaklaşma.
Hı hı.
Çünkü dünyanın küresel ısınmasına neden olan en temel faktörlerden bir tanesinin enerji politikaları olduğu biliniyor. Yani enerji politikalarınızı değiştirmeden atmosferdeki karbondioksit dahil sera gazı salımlarını engellemeniz mümkün değil. Ne yaparsanız yapın bu gerçekleşmiyor. O nedenle ülkeler daha çok belirli bir miktarda sera gazı salımını taahhüt ederlerken doğrudan enerji politikaları üzerinde değişiklik yapmayı da taahhüt ettiler. Yani artık yenilenebilir hidrokarbon enerjisinden daha fazla yenilenebilir, doğayı kirletmeyen temiz enerji kaynaklarına dönmeye söz verdiler. Zaten bizim de Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi olarak izlediğimiz nokta burası.
Peki sözler verilir de önemli olan bu sözlerin tutulmasıdır.
İşte onu yarın göreceksiniz.
Evet. Değil mi?
yarın Marrakeş'te bu ülkeler bu sözleri verdiler ve bu imzaları attılar. Yarın bir kilometre taşı daha döşeyelim bu hızlı gidişe. Aslında umut verici gibi gidiş bu. Yani evet. İlk defa bir sene sonrasında ne yapıyoruz arkadaşlar deyip ülkeleri bir defa daha çağırıp nasıl gidilmesi gerektiğine yönelik bir toplantı önem taşıyor. Onun için yarın bütün gözler Marrakeş'te olacak. Ne bekleniyor? Marrakeş'ten ülkelerin taahhütlerinin yerine getirilebilir taahhütler olduğu konusunda açıklamalar bekleniyor. Yani siz taahhüt verirsiniz biraz önce sözünü evet. Ettiğiniz gibi. Ama eğer genel gelişme politikalarınızı yine karbon bazlı enerji üretimi üzerinden gerçekleştirmeye niyetliyseniz O zaman bu taahhütünüzün yerine getirilmesi biraz soru işaretlerle
geliyor. Peki bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini kim denetledi bu bir sene içinde?
Yok, bu bir sene zaten bir hazırlık dönemi olarak geçti.
Evet.
Daha sonra Birleşmiş Milletler bu COP21'i düzenleyen teşkilat sürekli denetim zaten istiyor ülkelerden ve bu ülkelerin hazırladıkları şeyler üzerinden, taahhütler üzerinden bizatihi kendisi denetim yapıyor. Yine zaten bir de şöyle bir gerçeklik var. Siz ne kadar taahhüt ederseniz edin, geçmişte de taahhüt edilmişti bunlar. Eğer biraz önce sözünü ettiğim gibi sizin gelişme politikalarınız taahhütlerinizle paralel bir düzeye çekilmiyorsa... Evet. O zaman zaten sorun devam edecek demektir. İşte bu daha çok denetime ihtiyaç gösteriyor. Ve aslında şu anda geçmişten daha farklı olarak, yani Kyoto diye dinleyicilerimizin bildiği o protokolün daha ötesinde daha hızlı bir hareket var. Ülkeler artık belki de işin sonuna geldiklerini düşünerek...
Düşünerek, evet. Daha radikal çözümler üretmek zorundalar.
Evet, çünkü 192 ülke... Buna Birleşmiş Milletler de imza attı. Yani COP21 Paris Anlaşması'na, iklim değişikliği anlaşmasına şu anda kadar 100 ülkenin parlamentolarından geçerek onaylandı ki bunun yürürlüğe girmesinin onay maksimum ülke sayısı 55'tir. Dünya sera gazı salımının %55'ini oluşturan ülkelerin de bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için imza atmış olması gerekiyordu. Bu oranda %69,5'a ulaştı. Bu sevindirici.
Evet.
Yani gelişmeler bu anlamda umut verici. Ancak biraz önce yine sözünü ettiğiniz gibi her zaman uygulamaya bakmak gerekiyor.
Evet.
Uygulamada ne kadar ilerleyebilecekler
göreceğiz, yarın göreceğiz. Değerlendirmelerinizi daha sonra yine alırız. Bu konuda çok önemli çünkü bu küresel boyutta bir sorun gerçekten. Peki ülkemiz açısından baktığımızda durum nedir? Biz neredeyiz, neredeyiz acaba?
Valla ülkemizde bugün yani doğrudan küresel ısınma dediğimiz şey 3 tane hatta 4 adet güvenliği etkiliyor. 1- su güvenliği, 2- gıda güvenliği, 3- enerji güvenliği ve çevre güvenliği. Bütün bunların toplamı da zaten ulusal güvenlik demek.
Hı hı, evet.
Ülkemizde ulusal güvenliğimiz ne kadar tehdit altında diye soruyu yenileştirelim.
Lütfen, evet.
Yani bu durum çünkü güvenlik paradigması değişti 20. yüzyıldan 21. yüzyıla. Çok önemli miraslar kaldı. Bunların hepsi iyi değildi tabii. İleri teknoloji bir mirastır. Ama ileri teknolojiyi eğer doğanın sınırlarını zorlamadan kullanırsanız bir iyi mirastır.
Hı hı.
Ama daha kötü kullanıp teknolojinin efendisi olma niyetindeyseniz insanoğlu olarak bu bedeli doğa size bir gün ödetir. Bu anlamda Türkiye'de tabii ileri teknolojide iyi kullanan bir ülke olarak bu döneme 2000'li yılların başından itibaren bir takım önlemler alarak başladı. Neden? Çünkü Türkiye özellikle güney kesimi iklim değişikliği etkisiyle Akdeniz bandında var olan bir ülke olarak iklim değişikliğinin gıdaya, suya ve enerjisine, enerji üretimine etkisi altında önemli sorunlar yaşayabilecek bir ülke kategorisinde. Bu durum bizi düşünmeye sevk etti ve hemen iklim değişikliğine adaptasyon konusunda su, enerji ve gıda konusunda hazırladığımız yeni eylem planları içerisine iklim değişikliğine adaptasyonu ekledik. Peki eklememiz yetti mi? Hayır. Bir de tabii söz verdik COP21'e. COP21'e gittik. Dedik ki biz Türkiye olarak karbon dioksit ve sera gazı, diğer ilgili sera gazı salımlarını şu seviyenin altına düşüreceğiz.
Düşürebildik mi? Bu çok önemli. Yarın mı göreceğiz
bunu da? Düşürmeye niyetlendik ve bunun üzerine politikalar ürettik. O politikaları da izliyorum ben. Çünkü açıklamalar yapılıyor. Yani enerji politikalarımızda biz artık yenilenebilir kaynaklara daha önem vereceğiz dedik. Bunun meali bu.
Hı hı.
Onun dışında kömür üretimi, kömürle termik santral üretimlerinden çıkan baca gazı salımlarını arıtarak, baca gazı arıtımı yaparak atmosfere salacağız dedik. Ve bunun gibi bir dizi sözler verdik. Bu anlamda esas olarak tetikleyici olan sera gazı salımlarını en alt seviyeye düşürme konusunda oldukça radikal sözler verdik. İşte şimdi Türkiye'nin önünde koskocaman bir ödev var. Ama bu ödevi biz kendimiz taahhüt ettiğimiz için hazırlanarak, bilerek çalışmaya başladık. Ve Türkiye bu anlamda Kyoto'dan sonra ilk defa bu kadar radikal bir şekilde evet bu işte ben de varım, işte bu sözleri veriyorum, gereğini yapacağım dedi. Şimdi hep beraber ülke olarak bunun gereklerini yerine getirmeye çalışmalıyız.
Çalışmalıyız. Bu sadece insanların bakış açısı da önemli. Sadece alınan kararlarla değil de tek tek insanların da bu anlamda bir şeyler yapması, buna katkıda bulunmaları gerekiyor. Bu konuda bilinç sahibi miyiz acaba ya da bilinçlendirme çalışmaları
var mıdır? Güzel, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi bizim gıda güvenliği konusunda en temel husus nedir? İklim değişikliğinin gıda güvenliğine olan olumsuz etkisi.
Evet.
Bunu ortadan kaldırabilmek için tabii ki bir takım adaptasyon çalışmalarına yönelik bir takım kararlar aldık. Nerede? Eylem planlarında. Ne eylem planlarında? İşte Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iklim değişikliğine adapte olma eylem planlarında. Orada baktım. Bu eylem planlarında biraz önce sözüne ettiğiniz bilincin geliştirilmesi çok önemli bir yer tutuyor. Bir diğer husus da dikkatimi çeken tarım. Etkilenecek bütün maddelerin altında hemen hemen hepsinde tarım sektörü diye yazılmış. Şimdi bu bizi doğrudan nereye götürüyor? Tarımda bu konuda üretim yapan kişilerin, çiftçilerimizin eğitimine ve bilinçlendirilmesine. Çünkü suyun da %75'ini tarımda kullanıyoruz. Aslına bakarsanız enerji üretimi yapanlar daha farklı bir sektör ve daha gelişmiş diye düşünebileceğimiz bir sektör olduğu için onlara nüfuz etmek veya bilinçlendirmek biraz daha kolay olabilir. Ama tarımı, özellikle suyun %70'ini kullanan sektörü bilinçlendirmek bence biraz zamanımız alacak.
Su zengini bir ülke de değiliz zaten.
Evet, oraya bağlamak istiyorum olayı. Hı hı. Şimdi tarımsal alanda iklim değişikliğine karşı adaptasyon çalışmalarında ne kadar ileriye gidebilirsek o anlamda gıda güvenliğimiz açısından çok önemli bir yol kat etmiş olacağız. Çünkü biraz önce sözünü ettiğiniz gibi Türkiye su kaynakları konusunda bölgeye, yere ve zamana göre değişen farklı büyüklükte kaynaklara sahip. Türkiye büyük bir ülke.
İşte o kaynaklarımız hiç kurumazmış, o kaynaklarımız hiç tükenmezmiş gibi geliyor aslında bize.
Evet, yani şöyle biraz daha mealini söyleyelim. Sabah kalktığımız zaman çeşmeyi açtığımızda o suyun sanki o çeşmeden akması gerekiyor gibi bir doğa kanunu var diye düşünüyoruz. Bir gün çeşmeyi açtığımızda su gelmediği zaman hemen etrafımıza bakıyoruz. İkinci gün açtığımızda yine gelmediği zaman bu sefer belediyeyi arıyoruz veya ilgili yerler arıyoruz ama bu eğer bir ay sürerse ne yapacağımızı kimse bilmiyor.
Evet.
İşte bir
asıl
ay
sıkıntı da
evet,
orada
uzun süren gerek. Bir kurak dönem. Hı hı. Ve buna zaman zaman ülkemiz şahit oldu. Umarım bundan sonra hiç yaşamayacak böyle şeyleri. Çünkü su kaynak, orman ve su işleri bakanlığımız bu konuda çok önemli çalışmaları gerçekleştiriyor.
Evet. Dünya nüfusu artıyor. Dolayısıyla su kullanımı da ona paralel olarak yükseliyor.
Tabii başka neler artıyor bakın. Yani 20. yüzyıldan başladık. 21. yüzyıla getirelim. Dinleyicilerimiz biraz istatistiğe boğmadan bu konuda tehditlerin ne olduğu konusunda bilgilenmelerini sağlayalım.
Evet, buyurun.
21. yüzyıla başladığımızda dünya çok önemli bir takım biraz önce sözünü ettiğimiz gibi miraslar devraldı. Bu miraslardan hepsi iyi değildi, bazıları da kötü miraslardı. Bunlardan bir tanesi gıda, su, çevre ve enerji kavramlarının artık 21. yüzyılda birbirinin içine geçmiş olmasıydı. Neden? Neden kötü bir mirastı bu? Çünkü bütün bu kavramlar bir araya gelip birbiri içine geçtiği zaman küresel kriz oluştuğunda birbirini tetikleyen sektörler olacak bunlar. Hı hı. Ve tümüyle büyük bir sorun yaratabilecek potansiyele sahip sektörler olacak. Bakın hepsi yaşamsal.
Evet.
Gıda, enerji, su ve çevre. Bütün bu boyutuyla baktığınızda 21. yüzyılın mühendisleri ve uzmanları ve su yöneticileri, gıda yöneticileri, enerji yöneticileri sorunu sadece gıda, su, enerji olarak değil ama birlikte ele almak zorunda kaldılar. Birlikte düşünmek zorunda kaldılar. Bu birinci tarafıydı. Yine bütün bunların güvenlik faktörü 20. yüzyılda sadece ulusal sınırlarımızın güvenliğini sağlayalım, silahlı kuvvetlerimiz yeter diye düşündüğümüz o güvenlik kavramı birdenbire gıda güvenliği, çevre güvenliği, enerji güvenliği ve
su güvenliğine
döndü. Evet. Bütün bu güvenlik kavramının doğrudan hepsi birden güvenlik riski yaratacak şekilde gerçekleştiğinde ise, ki olması muhtemel, birbirleriyle bağlantılı, biraz önce sözünü ettik, o zaman ne çıkacak ortaya? Ulusal güvenliğin tehdidi çıkacak. Bunun için de
bu ulusal güvenliği tehdidi önlemek açısından su, gıda, enerji ve çevre bakımından baktığımızda, çünkü bu küresel boyutta bir sorun dedik. Şu anda yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz de var, yurt içinden dinleyicilerimiz de. Onlara bireysel anlamda çözüm önerileri neler söylemek istersiniz? Çözüm önerileri doğrultusunda.
Tabii çözümlere bireysel olarak öncelikle geçelim, ama ben bunu söylediğim zaman dinleyicilerimiz büyük bir ihtimalle bana şu soruyu soracaklar. Diyecekler ki efendim biz gerekeni yapalım. Mesela şunu yapalım. Suyun kirlenmesini engellemek için evde yaşayan ve su kullanan bir kişi olarak kullandığımız yağları suyun kirlenmemesi için çeşmemize boşaltmayalım. Ve böylece uzun bir dönem kirlenecek olan bir suyu yaratmayalım. Çünkü bunun şeyi evet, çok zor. Evet. Bu birinci tespit. Evet. İkincisi, su kullanımında geçmiş alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirelim. Ve daha az suyla aynı şeyleri yapabileceksek onlara kendimizi daha fazla konsantre edelim.
Ki yapabiliyoruz.
Yapabiliyoruz.
Aslında, tabii.
Teknoloji de buna müsait. Evet. Üçüncüsü, çocuklarımızı ve çevremizi yetiştirirken su bilinci konusunda sadece sloganlardan ibaret olan sözleri değil, ama onun dışında yaşamla bağlantılı, orada karşılığı olan uygulamaları da onlara gösterelim. Biraz daha fazla çaba sarf edelim. İşte bizim birey olarak su konusunda, bu konuda destek verebileceğimiz sektörlere veya sivil toplum kuruluşlarına da destek olalım. İşte bu bizim yapabileceğimiz şeylerin sınırı bireysel
olarak. Yaşanabilir bir dünya için buna kesinlikle
ihtiyacımız var. Ama onlar da şimdi soruyorlar, duyar gibiyim. Yani biz bunları yaptıktan sonra başkası hiçbir şey yapmasa bu sorun çözülür mü? Hayır, çözülmez. Çünkü dünyanın şu anda yaşadığımız dünyanın sürekli tüketerek ve sürekli büyümeye kilitlenmiş bir ekonomik yapı içerisinde sürekli tüketerek oluşturduğu bir düzen var. Bu düzen aslında işte bizim bilinçlenmemizle değişmesi gereken bir düzen. Hı hı. Çünkü dünyanın bu düzene daha uzun bir dönem tahammül etmesi mümkün değil. Bu sürece eğer biz ya acaba tüketimi arttırma yönünde mi, yoksa mevcutla bir dönem yetinme yönünde mi bir çaba gösterelim diye sormak zorundayız.
Benim dökeceğim yağ deryada bir damla diye düşünmemek Tabii. lazım. Herkesin kendi çapında küçücük de olsa bir şeyler yapması gerektiğini bireysel anlamda dile getirdiniz. Bakalım yarınki toplantı sonucunda neler olacak? Bunları da çok merak ediyoruz.
Umarım bir şey olur.
İlerleyen programlarımızda Tabii. yine bunu konuşuruz.
Umarım bir şey olur. Biraz önce sözüne ettiğimiz konu enerji sektörünün dünyada küresel ısınmaya ne kadar katkıda bulunabileceğiydi. Şimdi bunun ne kadar önemli olduğunu vereceğim bir örnekle, bir tek cümleyle dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Gelecek 20 yılda bu enerji sektörü, yani fosil enerji sektörü, her zamanki kazançlarına oranla petrol gelirlerinde 28 trilyon dolarlık azalmayı kabul ederlerse dünyamızın kurtulma açısından şansı daha da yüksek olacak.
Evet, bu şansın giderek yükselmesi dileğiyle diyelim. Ve bugün
teşekkür
için çok
ederim.
Teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Sağ olun, var olun. Yarınki toplantı sonuçlarını da merakla bekliyoruz dinleyicilerimizle paylaşmak üzere. Su politikaları uzmanı, Hidropolitik Akademi Başkanı Sayın Dursun Yıldız konuğumuzdu. Su sorunun çözümünün gerekliliği konusunda, neler yapılması gerektiği konusunda bizleri bir kez daha bilgilendirdi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Ekmek olur, alın teri. ...15.35 Türkiye'de saatlerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayınlanan küresel cinsiyet uçurumu raporu geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2016 yılı raporuna göre neler söylüyor bu rapor? Neler değişmiş ya da değişmemiş?
Evet, Ekim ayının sonunda yayınlandı bu seneki rapor ve aslında küresel cinsiyet eşitsizliğinde tüm dünyada daha olumsuz bir tablonun ortaya çıktığını gösterdi. Çünkü bir önceki rapora göre kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin kapanması için, yani her şeyin her zamanki gibi gittiğini düşünecek olursak, yani ekstra bir ilerleme olmasaydı 2133 yılında kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik farkının kapanacağı öngörülüyordu. Fakat yeni rapora göre bu 50 yıl daha ileriye atıldı ve 2186 yılı
bu
şu anki
nedenini
ücretler arasındaki fark, istihdamdaki kadına yönelik ayrımcılık, eşitsizlik uygulamaları, eğitim düzeyinde, eğitime katılımda kadınların daha geride kalması, siyasi katılımda, işte parlamentodaki milletvekili sayısı, üst düzey bürokratlar arasındaki kadın sayısının erkeklere göre geride kalması ve sağlık ve yaşam açısından da kadın ve erkeklerin ortalama beklenen yaşam süreleri gibi bir takım göstergeler var.
En çok açık nerede?
En çok açık, tabii ülkelere göre fark etmekle birlikte aslında ekonomik katılım ve fırsat eşitliği konusunda. Yani ne kadar kadının istihdamda yer aldığı, çalışma hayatına girdiği ve bu çalışmaları karşılığında ne kadar düzeyde ücret elde ettikleri ve özellikle de bunun erkeklere göre
kadınlar erkeklerden daha çok çalışıyorlar belki ama bu emek ücretlendirilmiyor galiba tam anlamıyla, değil mi?
Evet, kesinlikle. Aslında biz onu özellikle ikinci vardiya olarak görüyoruz. Çünkü kadın diyelim ki çalışma hayatının içinde gündüz işte mesai saatleri içinde işine gidiyor. Akşam eve geldiğinde de ikinci vardiyası başlıyor. Ve gündüz mesai saatleri içinde yapmış olduğu iş için bir görünen emek var. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Çünkü bu ücretlendiriliyor. Bir şekilde karşılığını alıyor. Fakat akşam eve geldikten sonra veya çalışmayan kadınların hani gün boyunca yaptıkları işleri düşündüğünüzde bedeli ödenmeyen, ücretlendirilmeyen, dolayısıyla da görünmeyen bir emek olduğunu söylemek mümkün.
Evet. Peki şimdi cinsiyet eşitliğinin ya da eşitsizliğinin en az olduğu, en fazla olduğu ülkeler neler? Hangileri?
Raporda 144 ülke inceleniyor ve raporda yıllardır aslında cinsiyet eşitsizliğinin en az olduğu ülkeler açısından çok da değişiklik yok. Bu anlamda İskandinav ülkelerinin başı çektiğini görüyoruz. Örneğin İzlanda en iyi durumdaki ülke. Yani bu şu demek oluyor. Evet, İzlanda'da da kadın ve erkek arasındaki cinsiyet eşitliği tam olarak sağlanamıyor ama en düşük farkın olduğu, uçurumun en az olduğu ülke bu ülke. Bunu
Finlandiya... Bu geçen yıldan beri ilerleme kaydeden ülkeler arasında mı yoksa?
Geçen yılda lider olan, bir önceki yılda lider olan, yani lider ülkeler çok fazla değişmiyor. Evet. İzlanda'yı Finlandiya, Norveç, İsveç ve Ruanda takip ediyor. Ruanda burada genelde çok dikkat çekici bir örnek olarak algılanıyor. Bunun sebebi de aslında Ruanda'daki parlamentodaki kadın sayısı. Çünkü orada gerçekten kadınların milletvekili seçilme oranının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Ruanda'nın puanları bu değişkene bağlı olarak yükseliyor. Ülkeler arasında bir önceki yıla göre en yüksek gelişmeyi kim kaydetti derseniz bunun da yine aslında şaşırtıcı olan Nikaragua olduğunu görüyoruz.
İlerleme kaydetmiş
evet,
yani.
Evet, en yüksek ilerleme oranına sahip. Yani listenin üst sıralarında değil, 10. sırada, yani ilk 10'da yine ama diğer ülkeler gibi yıllardır bu üst sıralarda yer almıyor ama %11'lik bir ilerleme oranına sahip olmuş. Yine onu Nepal, Bolivya, Slovenya ve Fransa takip ediyor. Burada Fransa çok ilginç bir örnek olarak gelmeyebilir çünkü Batı'nın gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Fakat Slovenya'da bu performansıyla birlikte, çünkü yaklaşık %10'luk bir ilerleme kaydetmiş. Bu performans da onu listenin yine ilk konuna sokuyor ve 8. sırada en iyi durumda olan ülkeler sıralamasında 8. sıraya taşıyor.
Evet.
Tabii bir de madalyonun diğer tarafı var. Yani bu cinsiyet eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler. Bu ülkelerde aslında kimseyi şaşırtmıyor. Çünkü yıllardır aslında, yani yerleri değişse de 3 aşağı 5 yukarı hep aynı ülkelerin dünyadaki en yüksek cinsiyet eşitsizliğine sahip ülkeler olduğunu görüyoruz. Ki bunlar da Yemen, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Çad, İran, Mali, Fas, Fildişi sahilleri ve Lübnan gibi daha çok Orta Doğu ülkelerinin içinde bulunduğu bir grup olarak karşımıza çıkıyor.
Evet. Yalnız bizdeki bu gerileme ciddi anlamda, çünkü diğer ülkelere baktığımızda 50 yıl daha kısaymış. 50 yıl daha uzamış olması da gerçekten hiç hoş değil o çerçevede baktığımızda tüm dünya için. Peki şimdi tek tek baktık, hani istihdam dedik ve kadın erkek arasındaki sağlık ve yaşam açısından farklara da bir bakalım. Hem ülkemiz genelinde hem de dünya genelinde.
Evet, burada zaten küresel cinsiyet uçurma endeksinde 4 tane temel kategori olduğunu görüyoruz. İşte bunlardan ilki aslında biraz daha ekonomik unsurların yer aldığı, kadınların ekonomik hayata katılımı ve fırsat eşitliği diyoruz. Buradaki ekonomik hayata katılım tabii istihdam üzerinden ölçülüyor. Yani çalışıp çalışmama durumu. Ve çalışmanız durumunda da elde ettiğiniz işte terfi imkanları, aldığınız ücret, o da işin fırsat eşitliği boyutunu, değişkenini oluşturuyor. Çünkü burada işte eşit işe eşit ücret ödenmesi, yani kadın ve erkek arasında eğer aynı işi yapıyorlarsa, aynı niteliklere sahiplerse farklı ücretlerin olmaması veya bir pozisyon için bir kişinin hani terfi alması söz konusu olduğunda bunun mutlaka erkek çalışanlar arasından seçilmemesi veya istihdam ilk girişte düşündüğünüzde, diyelim ki bir iş pozisyonu için hem bir kadın hem de bir erkek başvurdu. Maalesef bizim ülkemizde olduğu gibi pek çok ülkede işverenler öncelikli olarak erkekleri işe tercih ediyorlar. Yani bütün nitelikleri aynı olsa bile, hatta bazı zamanlarda kadınların nitelikleri daha bile yüksek olsa erkek olan kişiyi almayı tercih ediyorlar, erkek adayı. Dolayısıyla buradaki fırsat eşitliği boyutunda da bu hususlar var. Yani biz burada mutlak bir eşitlikten bahsetmiyoruz aslında. Toplumsal cinsiyet, toplumsal rollerin şekillendirdiği ve bunun hani bütün süreçlere etkisinden bahsediyoruz. Diğer bir değişken örneğin bu anlamda eğitim düzeyi. Bu da işte işin ekonomik boyutunu da aslında biraz ilgilendiren bir başka değişken. Çünkü ne kadar yüksek düzeyde eğitim alırsanız o kadar iyi iş imkanlarına sahip oluyorsunuz. O kadar daha yüksek ücrete sahip oluyorsunuz veya daha hızlı ilerliyorsunuz. Bu bir hani teorik ön kabul. Ama çoğu zaman piyasada böyle olduğunu görüyoruz. Sağlık ve yaşam anlamında da aslında kadınların erkekleri geçtiği çok tek kategori diyebiliriz. Çünkü ortalama yaşam süresi açısından baktığınızda tüm dünyada işte kadınlar erkeklere göre, yani pek çok ülke için bu bir gerçek, geçerli. Kadınlar daha uzun süre yaşıyor. Hatta çoğu zaman bunun işte kadınlar daha uzun süre çile çekmek için daha uzun yaşıyor. İşte tek kategori bu ama aslında iyi bir kategori değil. Yani hani dezavantajlı oldukları bir kategori diye şakalara konu olduğunu da görüyorsunuz. Ve son olarak da siyasi tarafına bakıldığında siyasi katılım. Yani ne kadar milletvekili oldukları, bakanlık koltuklarını ne kadar doldurdukları, örneğin rektör, işte üst düzey yönetici, özellikle özel sektör firmalarında o CEO olan kadınların ne kadar yer aldığına göre de bu kategorideki hususlar belirleniyor.
Evet, yani tam ve eksiksiz bir eşitlik hiçbir toplumda oluşmadı o zaman bu durumda baktığımızda.
Evet, maalesef oluşmadı. Bununla birlikte aslında raporda gördüğümüz bir şey de özellikle bu ekonomik katılım ve fırsat eşitliği noktasında 2008 yılında yüzde, yani böyle en kötü değer vardı. 2008'den bu yana bir ilerleme vardı ama bu yıl itibariyle 2008'den sonra en kötü değere ulaştı dünya. Yani küresel anlamda aslında bir eşitsizlikler düzeni söz konusu. Ama tekrar hatırlatalım ki biz burada bir mutlak eşitlikten zaten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla kadın ve erkek arasındaki eşitliği eşit fırsatlara sahip olma açısından düşünmek gerekiyor.
Evet. Peki bu uçurum ne zaman kapanacak gibi görünüyor?
İşte bu şekilde gidecek olursa maalesef 2186 yılında. Yani önümüzde çok fazla vakit var maalesef. Ama diğer taraftan baktığınızda hani Türkiye'nin skorları ya da Türkiye gibi pek çok gelişmekte olan ülkenin skorları da gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Yani bu da aslında umut verici bir gösterge.
Evet. Peki yine gelelim ülkemize. Peki önlemler konusunda ya da bununla ilgili çalışmalar var mı? Nasıl daha fazla aynı seviyeye getirilebilmesi konusunda, eşitlik konusunda?
Tabii burada yine farklı değişkenler olduğu için bu endeksin ölçtüğü farklı değişkenler üzerinden belki de değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamda örneğin Türkiye ekonomik katılım ve fırsat eşitliği noktasında özellikle indekste en kötü değerini alıyor ve 129. sırada yer alıyor. Ama buna karşılık örneğin sağlık ve yaşamda 38 ülkeyle birlikte biz bir tam puan üzerinden işte yaklaşık 0.980 puan alıyoruz. Yani birinci sırada yer alıyoruz bu anlamda. Yani bu şu demek oluyor. Kadın ve erkekler arasında sağlık ve yaşam göstergeleri hemen hemen aynı düzeyde Türkiye'de. Bu iyi bir gelişme. Buna karşılık evet siyasi katılım noktasında kadınların daha az temsil edildiğini görüyoruz parlamentoda. Bu da 113. sırada yer almamıza neden oluyor. Eğitimde ise biraz daha iyi durumdayız. Özellikle yüksek öğretime katılan kadın sayısı Türkiye'de tabii eğitim politikalarının etkisiyle ciddi oranda yükseldi. Bugün çoğu bilim alanına baktığınızda eğitim alanlarında kadınların erkeklerden daha fazla üniversiteye gittiğini görüyorsunuz. Fakat yine de bizim çok ciddi bir eğitimsiz stok nüfusumuz var ve bunun çok büyük bir kısmı kadınlar. Bu yüzden de eğitim düzeyleri itibariyle de 109. sıradayız. Yani aslında Türkiye'de evet bu alanda çok ciddi mücadeleler var. Gerek kadın istihdamını artırmak, gerekse işte eğitim düzeylerinin daha üst gruplara çıkması için. Fakat hala gelişme göstermemiz gereken çok fazla alan var. Yani tek olay burada kadınların istihdama katılması değil, erkeklerle eşit fırsatlara sahip olması. Örneğin daha fazla kadın yönetici olması, daha fazla kadın milletvekili, kadın bakan, kadın müdür, kadın rektör olması. Aslında amaç pek çok ülkede, özellikle kuzey ülkelerinde bu kadar iyi skorlar elde edilmesinin arka planında da orada kotalar var. Yani işte siz firmanızda örneğin %50 ya da %40 oranında kadın yönetici kullanmazsanız işte İsveç sizi deklare ediyor kamuoyuna, açıklıyor. Yani bu tür bizim pozitif ayrımcılık olarak adlandırdığımız ve gerçekten kadın istihdamı açısından da önemli gelişmeleri sağlayan uygulamalara da belki Türkiye'nin de ilerleyen dönemde geçmesi veya buna en azından tartışmaya başlaması gerekecek.
Gerekecek. Şimdi bu konuda model alabileceğimiz ülke var mıdır birebir uygulayabileceğimiz? Birazcık da kadınların da çabası gerekiyor galiba modelinde ötesinde. Neler söyleyeceksiniz?
Kesinlikle. Tabii burada şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle bizim en kötü skora sahip olduğumuz ekonomik katılım ve fırsat eşitliği noktasında. Örneğin Türkiye'den çok daha cinsiyetçi, çok daha muhafazakar ya da geleneksel toplumlarda bile kadın istihdam oranlarının işte Mısır'da, Filistin'de çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bunun arka planında bizim toplumsal yaşamımız, işte inançlarımız, belki düzenimiz var. Dolayısıyla burada evet kadınların da belki daha fazla kendilerini görünür kılmaya kendilerinin çaba göstermesi gerekiyor. Diğer taraftan tabii modelde en iyi örneği almak, yani İskandinav ülkelerine bakmak lazım. Çünkü burada %70'ler seviyesinde kadın istihdamı ama aynı şekilde de ciddi koruyucu politikalar var. Örneğin neredeyse bir yıla yaklaşan İsveç'te doğum izni süreleri var. Yani kadınlar iş gücü piyasasından sırf çocukları olduğu için ya da evli oldukları için ayrılmıyorlar. Bunları desteklersek bizim de bu skorlarımız yükselecektir. Çünkü biz erkeklerin iş gücü piyasasına katılma veya ekonomik fırsatları noktasında Batı ile hemen hemen aynı düzeydeyiz. Yani %70'ler seviyesindeyiz. Fakat kadınlarımızın oranı yarısı kadar. Yani %30'ları biz aşamıyoruz. Her ne kadar son yıllarda ciddi gelişme olsa da. Dolayısıyla da bu anlamda Batı'ya örnek almak ve aslında toplumsal yapıyı değiştirmek, zihniyeti değiştirmek ve kültürü değiştirmek esas olan ihtiyacımız.
Evet, devlet politikasına da ihtiyacımız var bu anlamda.
Tabii,
galiba.
Bu zihniyetle oluşturulacak bütün politikalara ihtiyacımız var. Çünkü bizim hukuk sistemimiz aslında hemen hemen pek çok Batı ülkesi aynı düzeyde ama uygulama noktasında sıkıntımız olduğunu söylemek mümkün.
Evet, o uygulamalarda işte o ülkelere bakarak belki model olarak alınabilecek.
Kesinlikle.
Hatta çok küçük yaşlarda kız çocuklarının bu anlamda eğitilerek yukarılara öğretim düzeylerinin üst kısımlarına gelmesi, getirilmesi gerekiyor galiba.
Bir o kadar da tabii kızların sadece okula gönderilmesi ve eğitime katılması değil, aslında toplumun erkeklerinin de bu cinsiyetçi tavırdan uzak eğitilmesi gerekiyor. Bu eğitim
evet.
sistemi için
yine burada
okul
kadına
var.
Düşüyor
evet,
görev
okul var.
Galiba
ve kesinlikle annelere, aile içinde de yani işte kadın figürünü sadece ev işi yapan, çocuk bakan bir figür olmaktan çıkarmak, bu işlerin yani ev içi paylaşımın ortak yapılabileceğini, işte kadının da iş gücü piyasasına yer alabileceğini, çalışabileceğini, kariyer yapabileceğini daha çocuktan erkeklere öğretmek, onları bu şekilde yetiştirmek gerekiyor. Bu anlamda da hem eğitim sistemi hem annelere büyük görev düşüyor.
Evet, bundan sonraki toplantı ne zaman?
Bundan sonraki tabii bir yıl sonra yine bu rapor açıklanacak ve ülkeler bir önceki yıl itibariyle değerlendirilecek. Umarız bu 2186 yılı tekrar böyle bir 50 yıl hatta 60-70 yıl daha öne gelir.
Evet. Umarız öyle olur. İlerleyen günlerde yine bu konuda konuşmamızı sürdürürüz. Bakalım önümüzdeki yılki rapor ne söyleyecek bu konuda. Bugün için çok teşekkür ediyoruz sevgili Işıl Kurnaz. Haftaya yine birlikteyiz.
Görüşmek üzere.
Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'la birlikteydik. Ekmek Olur Alın Teri köşemizde ve bu köşeyle bugünkü Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar yine bugünkü programı. Kumanda masasında Recep Özden vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Bir köprü gibidir, sırtında hayat taşır. Saltanat sürerken içinde acı taşır. Hayat o köprüden bin bir kılıkta geçer. Yollara hem sevgi hem de acıyı döker. İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak ister. Düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister. Şarkılarla, türkülerle içindekini döker. Kuralları değişse de bu oyun böyle, böyle sürer gider. Oyuncular değişir, bir köprü. İnsanoğlu dünyada.
sırtında kaderi, gözlerinde umutla. Bir köprü gibidir sırtında hayat taşır, saltanat sürerken içinde acı taşır. Hayat o köprüden bin bir kılıkta geçer, yollara hem sevgi hem de acıyı döker. İnsanoğlu yaşamaktan elbet zevk almak ister, düşüncelerden sıyrılıp biraz mest olmak ister. Şarkılarla, türkülerle içindekini döker. Kuralları değişse de bu oyun böyle böyle sürer gider. Oyuncular değişir, bir köprü gibidir İnsanoğlu dünyada, sırtında kaderi, gözlerinde umutla.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Ben böyle ısıya dayanıklı cam.
Buradan da çok.